Ayrım 29. Ve o gün geldi. Bozkır kavurucu sıcaklara teslim olmuştu. Dinlenmek için uğradığımız her köyde Hüdevendigâr'ın mübarek oğlu Sultan Veled Hazretlerinin vefatı haberini almıştık. Yüreğimiz ezikti. Turakçının üzerinde avret yerlerini örten bir don ile üstünde bir sof abadan gayri nesne yoktu. Topak havlamaya başladı. Çok uzun zamandır onun böyle acı acı havladığını hiç duymamıştım. Sakin olması için başını okşadım ama o da benim gibi tedirgindi. Çevreme bakındım, bir tehlike olup olmadığını araştırdım. Birden fark ettim ki biz Kula'ya giderken de aynı bu yol üzerinde Sakarya suyuna yakın bir çeşme başında bir bölük zalimler ile karşılaşmıştık. O vakit de Turakçım böyle bir hırka içinde gece üşümüyor, gündüz yanmıyordu. Elinde yine aynı asası vardı. Topak havlarken o günün hatıraları gözlerimin önünden geçti. Daha dün gibiydi. Turakçının mahcup gözlerine bakınca onun da aynı günü hatırladığını anladım. Topak muhtemelen bunun için havlıyor diye düşündüm. O günde yine böyle uzun bir yol yürüyüp yorulmuştuk. Uzakta yeşillik ve ağaçlar gördük. Sakarya suyuna gider porsuk derler bir çaydı. İlerledik, yolda boş testisiyle ağlayarak tepenin ardındaki köyüne dönen bir çocuğa rastladık. Meğer sırtın eteğindeki çeşmeyi eşkıya tutmuş, su vermezmiş. Bir çare buluruz belki diye konuşarak ilerledik. Dervişlik gereği birkaç etkili kelam etmeyi kurduk. Lakin çeşmeye varınca çocuğun eşkıya dedikleri adamların çekik gözden ürküp gelen bazı tapınakçılar olduğunu gördük. Çeşmenin başını tutmuş, şarap testilerini yalağa yatırmış, çevre bahçelerden meyveleri toplamış, ışı işaret etmedeydiler. Derviş Turakçın hiç çekinmeden yanlarına vardı ve onları yüksek sesle ikaz ile tövbeye davet etti. Yalnızca davetle kalmadı, sesini daha da yükselterek tehdit etti. Biresiz İslam yurdunda Müslümanların kullandığı bir çeşmenin suyunu murdar ediyor, üstelik de onlara vermiyorsunuz ha. Eğer derhal burayı terk edip gitmezseniz hepinizi kılıçtan geçiririm. Trakçun bunları söylerken elindeki sopayı kılıç gibi sallıyordu. Tapınakçıların hepsi sarhoş iken bile bu hale katıla katıla güldüler ve dilleri dolana dolana alay etmeye başladılar. ''Bizi hangi kılıcınla keseceksin bakalım miskin derviş?'' Kuru bir ağaç gövdesi kadar çıplak olan Trakçun yine elindeki sopaya sallayarak kükredi. ''Aha bu kılıcımla bire kafirler!'' Ha ha, demek şu söğüt dalından kılıcınla ha, senin kadar komik bir derviş de hiç görmemiştik, kah kah kah. Sen derviş değil, dal kavuk olmalısın, ha ha. Kılığı da pek benziyor zaten, tartışmanın büyüyeceğinden korktum, sarhoş dinsizlerin ne yapacağı belli olmazdı, hepsinin kılıçları kamaları vardı, Turakçının kolundan tutup oradan uzaklaştırmak istedim. O sırada kolunu şiddetle çekip bir tehdit daha savurdu. Buradan ben değil siz gidersiniz alimallah. Bunun üzerine şövalyelerin en irisi ayağa kalktı. Turakçının elin önünde dikildi. Hadi çal şu kılıcını öldür beni. Turakçın diğerlerinin kahkahaları arasında bir tekbir getirip elindeki sopayı adamın beline doğru savurdu. Kahkahalar devam ediyordu. İçlerinden biri bağırdı. Kılıcın katı keskinmiş. Bizimle böyle mi cenk tutacaksın? Sopayı tutmasını bile beceremedin zahir. Hayır, hayır, adama bile isabet ettiremedi. Sen çok şaklavansın derviş. Azıcık da oynayıp gönlümüzü eğlendirsene. Tapınakçıların her biri Turakçın ile ayrı alay ederken ben hayretler içindeydim. Şövalyeler benim gördüğümü görmüyorlardı. Ayakta duran arkadaşlarının belinden aşağıya kanlar sızmaya başlamıştı da farkında değillerdi. Onların kahkahaları göklere çıkarken Turakçın sopasının ucuyla adamın kafasına bir fiske dokundurdu. Adam ortadan bölünmüş kavak misali devrildi. Bu sefer şaşırma sırası onlara geçti. Hepsi fırlayıp kılıçlarına sarıldılar. Ben de Turakçının yanına omuz beraber durup tekbir getirdim. Kılıcı eline alan duraklamaya başladı. Sonra eski kahkahalar yerini küfürlere bıraktı. Yalnız bir tanesi hiç yerinden kalkmamış, afyon yutmuş gibi öylece bakıyordu. Diğerleri bize saldırmak için onun emrini bekliyorlardı. Turakçın onun komutunu beklemeden üzerlerine saldırdı. O gün asasını kılıç gibi kullanışına bakarak Turakçının eskiden bir cengaver olduğuna hükmetmiştim. Asasını vücudun hangi bölgesine vuracağını çok iyi biliyor ve vurduğu vakit kanatmadan adeta felç ediyordu. Ortadan ikiye bölünen adamdan gayri kimsenin kanı akmadı. Lakin yarım saat sonra yerde üç kafir leşi yan yana duruyordu. Diğerleri de elbette tabana kuvvet sırtları aşabilmek için can havliyle kaçmışlardı. Bu hatırladıklarım aynı çeşmeye yaklaşmışken içimdeki titremeyi de tedirginliğimi de arttırmıştı. O sırada Trakçı'nın elindeki asayı yine bir kılıç gibi havada sallayıp durduğunu gördüm. Her şey o günkü gibiydi. Anladım ki o da bencileyin tedirgindi. Bir şeyin yaklaşmakta olduğunu o da hissediyor olmalıydı. Yoksa tapınakçıyı ikiye biçtiği günü taklit ederek buna sevinecek değildi. Üstelik seçebildiğim kadarıyla yüzü neşeli de sayılmazdı. Topak havlamaya devam ediyordu. Bir hayli zaman böyle ilerledik. Önümüzdeki küçük tepeyi aşar aşmaz o çeşmeyi görmüş olacaktık. Öyle güneşinin kavuruculuğu hissediliyordu. Tepeyi aşmak üzereydik ve topağın havlamalarına karşılık bir ses daha duyulmaya başladı. Önce bunun karşı dağlarda yankılanan kendi sesi zannettik ama değildi. Bu bir kurt ulumasıydı ve topak ile karşılıklı birer tehdit gibi ses yükseltiyorlardı. Hayırdır Turakçın? Elindeki asa değil mi? Acaba kılıç olsa derim efendim. Acaba kılıç olsa ihtiyacın mı var? Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Elim omzumu yokladı. Sitaremin heybesi bedenime bir giysi olmuş gibiydi. Samuel 1315 Ağustos. Gök ışık yavrusu boz ışık. Bir çeşme başında. Samuel ile yoldaş Cuci. İki cephe, derviş ile çete reisi, kurt ile karabaş, baba ile oğul, taş atan ama ve asasını kılıç sanan derviş. Ölüm, gerçek. Gelenler var galiba kızanlar. Hele boz ışık böyle yapmazdı. Porsuk çayı kenarındaki çeşmenin başında oturmakta olanlar kulak kesilip sesleri dinlediler. Cuci atıldı. Doğru dersin reis, bir köpek havlaması duyarım. Nihan, bu kelime çete üyelerine gizlenin demekti ve her biri o anda görünmez oldular. Kimisi çeşme başındaki otların altına kendisini gizledi, kimisi tırmandığı ağacın dalları arasına. Hatta biri mintanını sıyırıp ok ve yayını alarak ırmağın kamışlıkları arasına daldı. Neden sonra Cuci hayıflanarak fısıldadı. Hay Allah'ın belası, iki derviş ve bir it için miydi bunca tedbir? Zannetmiyorum. Siz yerlerinizde kalın. Boz ışık gelen iki derviş için bunca kendini parçalamazdı. Bir başkası atıldı. Doğru dersin Samuel Reis. Bekleyelim. Diğer yönlere de bakın. Dikkatli olun. Çeşme başında baskın yemeyelim. Herkes denileni yaptı. Cuci ağacın gövdesini siper edinen birkaç uşağına işaret ile yakındaki kayaların arkasına gitmelerini söyledi. Kayaların ardında atlar ve pusatlar duruyordu. Onlar birer çalı sütresinde sürünerek denileni yaptılar. Silahlarını kuşanmışlar, saldırmak için hazır bekleşmekteydiler. Samuel çeşmenin tam arkasında hepsini görebilecek durumdaydı. Beklediler, beklediler. İki dervişten başka çevrede ne bir eşkıya, ne bir kervan, ne de bir insan görüntüsü vardı. Dervişlere de saldıracak değillerdi. Lakin boz ışık gittikçe daha şiddetli sesler çıkarıyor, çıldırmış gibi dönüp duruyordu. Arada sırada dönüp Samuel'e bakıyor, sanki saldır demesini bekliyor, ondan bir işaret alamayınca gözlerini Cuci'ye çeviriyor ve yine yerinde dönmeye veya ikisi arasında koşup durmaya devam ediyordu. Yaklaşmakta olan dervişler gerek Samuel'i gerekse Cuci'yi göremedikleri için muhtemelen bu kurdu ayağını bir tuzağa kaptırmış da bağların iki ucu arasında gidip geliyor zannedeceklerdi. Ama dervişlerin beraberindeki köpeğin de havlamaları boz ışıkla beraber yükseliyor ve şiddetleniyordu. Kurt ile köpek arasında kurulmuş bir kavga gibiydi yaşananlar. Sanki her ikisi de eski bir kini, analarının kinini devam ettirircesine birbirlerine saldırmak istiyorlardı. Dervişler sakin mi sakindi? Tabii eğer derviş iseler. Ama bu sakinliklerinin ardında şiddetli bir saldırma arzusu da olabilirdi. Tabii eğer derviş değilseler. Artık düşman elinde bayrağını açıp gelmiyordu. Kayaların ardında bir hareket yoktu ama olabilirdi. Gözler herhangi bir yönden çıkıverecek silahlı adamları bekler gibiydi. Samuel çevreye bakıyor, gelip giden olmadığını görüyor ama yine de kötü bir şeyler olacağını hissediyordu. Düşünüyordu ki bunlar Alamut haşhaşilerinin tuzağıdır. İkisi derviş kılığında önden yürüyor ve arkalarında en az 4 fedayı daha taşıyorlardı. Yoksa Bozışık bu derece çıldırmazdı. Şu Alamutçulardan bakıp usanmış, her yerde karşısına çıkmalarından gına getirmişti. Nihayet büyük hesaplaşmanın bugün olduğuna karar verdi. Hepsini burada helak edecekti. Yaklaşan dervişlerin kıyafetlerine baktı. Bunlar İsmaili fedailerine benzemiyorlardı. Daha çok Yesevi müritleri gibi giyinmişlerdi. Bir tanesinin omzunda eskimiş bir heybe vardı. Yıldız yıldız nakışları olan bir heybe. Aklı karıştı. Fedailerin kılık değiştirmede ne derece başarılı olduklarını yeniden düşündü. Evet, bunlar ustaca kılık değiştirmiş Alamutçulardı ve büyük hesaplaşma günü gelmişti. Muhtemelen Karanfil Beçe'de arkalarında bir yerde yayını kurmak üzereydi. İçini bir dehşet kapladı. Bu iki derviş kılıklı fedai ile oyalanırken diğer üçü, beşi muhtemelen bir başka yönden yaklaşıyor olmalıydı. Eğer öyle ise çocuk eşkıya Samuel'in burada olduğunu da biliyordular. Eğer biliyorlarsa bu yaklaşmakta olan dervişler hiç de böyle masum değillerdi ve kendilerini bir tuzağın içine çekmek üzere böyle davranıyorlardı. Cüci'ye dikkatli olalım, tuzağa düşüyoruz diye fısıldadı. Cüci şaşkın gibiydi. İçinde bir his vardı. Sanki daha evvel bu yaşlı derviş ve bu köpekle karşılaşmış gibi bir his. Düşünüyor, zihnini zorluyor, kuruyor, bozuyor ve tekrar kuruyor ama bir türlü çıkaramıyordu. Sanki bu dervişin yüzü tanıdık gibiydi. Gözler yürüyen iki dervişten ziyade görünmeden yaklaşması beklenen diğer fedaileri aramaya başladı. Gerçi dervişlerin üzerinde silah yoktu ama ya kılıçlarını sırtlarına bağladılar veya cübbelerinin içine koydularsa herkes tetikteydi. Samuel daha evvel Alamut haşhaşilerinin neler yapabildiklerini iyi bildiği ve çocukluğunda iki Alamut fedaisini çok yakından tanıdığı için onlardan hep ürkmüştü. İşaret diliyle yoldaşlarına beklemelerini işaret etti. İşaret dilini kendisine zindandan Arn Usta'nın öğrettiğini hatırladı bir an. Hayali gözünün önünden geçiverdi. Tehlikeli zamanlarda nedense hep gözünün önüne onun hayali gelirdi. Belki de onu bir evlat gibi kabul ettiğini göstermek için babalık yapıyordu. İçinde bir hasret belirdi, bir baba hasreti. O sırada toprak, topak, hayır topak. O bir kurt, sakın tutma diye bir ses duydular. Evet, vuruşma başlamış sayılırdı. Bozışık köpek ile boğuşuyordu. Cüci duyduğu sese bakarak yaklaşan adamlardan en az birinin 70'ini aşmış bir ihtiyar olduğunu düşündü. Alamut fedaileri ise en fazla 30'unda olurlardı. Bu durumda karşısındaki dervişlerin haşhaşi olma ihtimalleri yoktu. Tabii eğer ses taklidi de yapmıyorlarsa. Samuel'in dikkatli olma ihtarını hatırladı. Duyduğu ikazın taklit bir ses için çok tabii olduğunu düşündü. O sırada bu sesi daha önce de duyduğunu hissetti. Elbette böyle titreyen bir ses değildi o duyduğu ama aynı hançereden çıkıyordu. Dervişe baktı. Yüzünü tam göremedi. Eğilmiş, boz ışığı atmak için yerden taş topluyordu. O sırada diğer dervişin elindeki sopayı sallayışı dikkatini çekti. Kılıç sallıyor gibiydi ve sopayı da kılıç gibi tutmuştu. Belli ki bu dervişler kılıç ile alışık idiler. Evet, bunlar mutlaka Alamutçulardan idiler. İçi titredi. Atların kişnemeleri duyuldu. Samuel Reis kayaların ardına baktı. Katip kurban atları zapt edemiyor gibiydi. Diğer adamları emre hazır beklemekteydiler. Tam 7 tecrübeli adam, ne çare 4 Alamut fedaisi bu 7'nin hakkından kolayca gelebilirdi. O halde diğerleri ortaya çıkmadan saldırmak gerekirdi. Katip kurbana işaret etti. Onunla beraber 2 atlı daha dervişlere doğru hamle yaptı. Yaprakların altında bekleyen kızan kurt ile dervişlerin arasından birden ayağa kalkıverdi. Elinde kılıç ile saldırıya geçmişti bile. Dervişler şaşkındı. ''Bunlar kim ola Turakçın? Kim olursa Emrem Yunus, niyetlerinin kötü olduğu aşikar. Topağın dalaştığı kurdun bu adamlara ait olduğu belliydi. Derhal elimdeki taşları yere bıraktım ve haykırdım. Durun, ne istersiniz, durun. Kimse benim sözüme kulak asmadı. Turakçının karşısındaki adamın yüzünü seçemesem de 35'lerinde bir harami olduğunu anladım.'' Elinde kılıçla saldırıyordu. Çevreme baktım. Öteden iki karaltı hızla üzerimize geliyordu. Seçebildiğim kadarıyla iki atlı olmalıydılar. Turakçının az evvel şu tepenin ardında sopasını neden kılıç gibi salladığını artık anladım. Elinde kılıcıyla yerden bitiveren adamı uyarmak istedim. Sakın saldırma. Canına acı. Zannederim benim canına acı dememden kendi canını değil de Turakçı'nın canını korumaya çalıştığımı zannetti. Büyük bir şiddetle üzerine atıldı. Turakçı'nın cenk edişini daha evvel görmüştüm. Artık hiç kimseye duymayacağını, kendisine veya bana zarar eriştirebilecek herkesi ve her şeyi ikiye biçeceğini biliyordum. O artık kendi iradesinde bir cengaver değil, mutlak bir gücün takdirini uygulayan el sayılırdı. Bu yüzden onu durduramazdım ama hiç olmazsa diğerlerini durdurmaya çalışmalıydım. Birinci saldırıda geç kaldığımı fark edince hücum eden atlıların önüne çıkıp hiç olmazsa atlarını ürküteyim istedim. Kılıçlı adam ikiye biçilmiş yerde yatıyordu. Bu sırada nereden geldiğini anlayamadığım bir ok uyluğuma saplandı. Yere yığıldım. Atlılar Turakçı'na saldırıyorlardı. Topak ile kurt dalaşıyordu. Eşkıya boz ışık ile bağırdığına göre kurdun adı bu olmalıydı. Boz ışık da durdurmam gerekebilirdi. Fakat o da ne? Boz ışık topağın ayağını tutmuştu. Tıpkı yıllarca önce annesi durağın ayağını tutan kurt gibi. Zavallı Durak, o yara izinden hiç kurtulamamış, yıllarca sekip yürümüştü. Şimdi aynı şeyin yavrusuna yapılmasına razı olamazdım. Ta o zamanki gibi elime geçen ilk taşı kurda savurdum. Hatırladım, hatırladım. Durun, reis, hatırladım. Bu taş atan dervişi hatırladım. Yıllar önce Gökışık'a da böyle taş atmıştı. Reis, bunlar Alamut'tan değil. Durun. Ne dersin sen Cuci? Söyle kızanlara dursunlar reis, dursunlar söyle. Alamut'tan değil mi? Baksana adam yoldaşımı ikiye biçti. Reis, elinde kılıç bile yok, görmüyor musun? O sırada atlılardan biri daha yere devrildi ve kafası bedeninden kopup yuvarlandı. Katip kurban idi bu. Cuci tekrar haykırarak koştu. Reis, durdur adamları, bu yaşlı derviş senin. Ne? Cuci ne? Bu derviş ne? Bu derviş, lanet sana Cuci, orada yoldaşlarım ölüyor, burada sen beni oyalıyorsun, deh aslanım, deh hasretim. Hasret dizginlerini bıraktığım vakit hedefe beni hızla ulaştırır, hem de o sırada yayımı kurur, nişan alırdım. Katip kurbanın kaç yıllık yoldaşımın atı süvarisiz kalmış, geri dönüyordu. Bu acı ile yayımı gerdim. Arkadaşlarımı yere seren adama nişan aldım. Bir an onunla göz göze geldik. Bir an hareketsiz durdu, bekledi. Bunu fırsat bilip okumu fırlattım. Fark ettim ki adamın elinde tuttuğu şey bir asa. Okum havada ıslık çalarak ilerledi. Kımıldamadan bekleyen adamın boynuna saplandı. Böylece birkaç saniye kaldı. Eli hala havada. Asasını bir kılıç gibi tutuyordu. Diğer eliyle boynundan akan kanı avuçladı. Gözlerimin içine baktı. Öyle bir bakış ki kalbimi deliyordu. Acı, hüzünlü ve masum. Birden ikimizin arasına yoldaşlarımdan birinin girdiğini gördüm. Atının üzerinde ve elinde kılıcıyla ileri atılmış, can havliyle saldırıyordu. Onu durdurmak istedim ama yapamadım. Geç kaldım. Uzaktan bir hırıltı duydum. Havada bekleyen kol yana düştü ve boynundan kan fışkıran kılıçsız cengaver yere yığıldı. Güçsüz bir fidan gibi.